Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Herkese merhaba.
Merhabalar.
Bugün Kurnaz'la beraber Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 11.sini yapacağız. Sizlerin kulaklarınıza sunacağız. İnşallah beğenirsiniz. Çünkü kaçınılmaz olarak biz daha önce Kurnaz'la konuştuk. Amerika'daki yeni seçilen başkan Donald Trump'ın bu iklimle ilgili, karbondioksitle ilgili, sera gazları, küresel ısınma, bunlarla sera gazlarının bağlantısıyla ilgili çok radikal fikirleri var ve bu bilim dünyasıyla uyuşmuyor. Tabii ki bizden de uyuşmuyor. Neler yaptı bugüne kadar? Tabii hepsini bilebilmek bazen mümkün olmuyor. Çünkü çok detayda da değişiklikler oluyor ama en görünenlerini Kurnaz'la beraber bir konuşalım istedik bu podcast'te. Şimdi şöyle bir başlayayım ben. Daha sonra çünkü Kurnaz'ın daha çok uzmanlık alanına giriyor. Daha çok değil, tamamen giriyor. Şimdi bu işler, yani dünyamızın bizim yaşayabileceğimiz sıcaklıkta olmasının nedeni bizim atmosfere sahip olmamız ve atmosferde de bu bizim yaşamımızı sağlayacak olan gazların bulunması. İlk olarak bu işi vurgulayan Fourier. Bu bir matematikçi ama diyor ki kendi yaptığı çalışmada, bu 1824'tür bunun tarihi, dünyanın üstündeki atmosfer, yani bizim karalarımızın, denizlerimizin üstündeki atmosfer bir battaniye gibi bizi soğumadan korur diyor. Ve bu ısının uzaya kaçmasına engel olur. Burada eğer bu battaniye olmasaydı, benim bildiğim kadarıyla dünyanın yüzey sıcaklığının aşağı yukarı -18 derece olması gerekiyor.
Evet, aşağı yukarı.
Aşağı yukarı. -18 derecede de belki life, yani hayat formları olabilir soğuk olduğu müddetçe, ama bizim gibi yüksek hayat formlarının yaşaması pek mümkün değil. Demek ki atmosfer aslında bizim yaşamımızı sağlayacak sıcaklıkta olmasına imkan tanıyor dünyamızın. Fourier bunu 1824'te söylüyor. Daha sonra 1896'da Arrhenius, ben bir kimya mühendisiyim, bizim çok yakından bildiğimiz bir bilim insanı, İsveçli. Arrhenius 1896'da diyor ki atmosferdeki karbondioksit seviyesi ısınmada çok etkili bir parametredir. Çünkü infrared radyasyonu, yani bir nevi dünyanın soğumasını diye anlayalım burada, içeride tutar diyor. Ve bu dünyanın sıcaklığını yükseltir diyor. Dolayısıyla atmosferdeki karbondioksit miktarıyla, konsantrasyonuyla küresel ısınma arasında bir bağlantı olduğunu söylüyor. Ne zaman söylüyor? 1896.
Şimdi senin bu iki söylediğin lafı biraz daha birleştirelim birbirine.
Birleştirelim.
Şimdi dünyanın atmosferi değil, dünyayı -18'den bugünkü +16 civarına getiren.
Gayet tabii, evet.
Yani atmosferin büyük çoğunluğu azot ve oksijen. Azot ve oksijenin bu problemde oynadıkları bir rol yok.
Yok, doğru.
Sadece ısının düzgün dağılmasına yardımcı oluyorlar. Yani sıcak soğuk hava akımlarıyla çeşitli yerlere dağılması. Ama ısının atmosferde hapis kalması ya da en azından bir kısmının hapis kalmasına yardımcı olan ana gaz su buharı ve karbondioksit.
Ve metan tabii.
Tabii metan ve ondan sonra epey küçük gazlar var ama iki ana oyuncu karbondioksit ve su buharı. Şimdi su buharı atmosferde bizim miktarını değiştirebileceğimiz bir gaz değil. Çünkü fazla olduğu zaman yağmur yağıyor, az olduğu zaman yüzeydeki su buharlaşıyor. Yani doğa kendisini dengeliyor.
Burada bir parantez açayım. Bunu da zaten benim hatırladığım kadarıyla John Tyndall diye bir 1850'lerde karbondioksit ve su buharı diyor. İnfrared radyasyonu tutanlar diyor. O da yani bulunmuş.
Dünyanın ısınısının dışarı kaçmasını engelleyen bu iki gaz.
Evet.
Şimdi bu şu anlama geliyor. Bunlar o battaniye etkisini yapıyorlar. Onlar olmayacak olsa dünya -18 derece oluyor. Bütün ısısı dışarı kaçıyor.
Aynen.
Onların olmasıyla bugünkü 16 derece civarına geliyor. Artı Arrhenius çok daha güzel bir şey söylemiş. En sonunda makalesini. Diyor ki eğer atmosferdeki karbondioksit miktarı şu andakinin 2 katı olursa ki o anda milyonda 280 civarı. Yani milyonda 560'a çıkarsa dünyanın ortalama sıcaklığı 5 derece artar diyor. 1896. Bugüne geliyoruz.
Zaten 428-430 ppm'deyiz şimdi.
Tamam mı? Ve her sene 3 artıyor.
Evet. Şimdi tabii orada Arrhenius'un bu dediği hani karbondioksiti 2 katına çıkarsak da bilim dünyası iklim hassasiyeti, climate sensitivity diye kullanır değil mi Kurnaz?
Evet, yani bizim kullandığımız dilde iklim hassasiyeti deniyor. O 2 katına, evet. 560'a çıkmasına.
Ama yani her seviyeden de 2 katına aslında çıkması bu şekilde nitelendirilebilir. Neyse, şimdi demek ki 1824'te Fourier atmosfer bir battaniye gibidir diyor. Ondan sonra Tyndall, ya burada bakın 1850'lerde karbondioksit ve su buharı var. O infrared radyasyonu trap ediyor, tutuyor. Onun için ısınıyoruz diyor. Arrhenius da bunun karbondioksit miktarıyla yani küresel ısınmanın aslında bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor ve benim hatırladığım kadarıyla kutupları da vurguluyor değil mi?
Evet, yani ekvatorun daha az ısınacağı, kutupların daha çok ısınacağını söylüyor.
Kutupların daha çok ısınacağını. Şimdi gerçekten günümüzde de olan bu zaten. Yani Arrhenius'un dediği doğru. Hatta İngiltere'de çok böyle sert bir kış olduğunda ağaçları kesip yaksak da acaba karbondioksit miktarını mı arttırsak diye espri yaptığı falan da söylenir mektuplarında. Neyse, boş verin onu. Şimdi dolayısıyla 1896'da bu iş biliniyor. Fakat bu endüstrileşme ve hidrokarbonları yakıp ondan çıkan enerjiyi hem ısınmada hem taşınmada hem sanayide her yerde kullanmamız nedeniyle bir karbondioksit emisyonu hep var ve bu atmosfere gidiyor. Yani milyonlarca yılda oluşmuş olan yer altındaki hidrokarbonu çok kısa süre içinde büyük miktarlarda çıkartıp insanlık yakıyor ve bir gaz olarak, karbondioksit olarak atmosfere ekliyor. Dolayısıyla dünyanın tamamen nötralizasyon kabiliyetini, yani bu karbondioksiti çevirme kabiliyetini tamamen ne diyebiliriz, bozuyor bu etki. Şimdi burada görünen bir şey olmasına rağmen niye karbondioksit atmosferde birikiyor? Peki hakikaten birikiyor muyu ölçmüyorlar? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla hiç kimse bu işe bulaşmak istemiyor ve bu konuda muhatapları, bilim insanları da ağaçlar var, bunlar fotosentezde kullanıyor ya da okyanusun karbondioksiti bir absorplama, yani bünyesine alma kapasitesi var. Bu da çok büyük bir kapasite. Dolayısıyla insanlığın yarattığı emisyonun atmosferdeki karbondioksit seviyesine bir etkisinin olmayacağını düşünüyorlar. Ta ki Charles Keeling diye bir bilim insanı ısrarla atmosferdeki karbondioksit miktarını ölçmek için ikna edip bu bilimsel entelijansiyeyi Mauna Loa'ya, ki bu okyanusun ortasında bir volkanik ada, 3500 metre kadar yüksekte, etrafında hiçbir sanayi yok, hiçbir şey yok ve burada 1958'den itibaren karbondioksit ölçümü atmosferdeki yapılmaya başlanıyor ve bu veri bize gösteriyor ki hayır, dünyamızın doğal çevrimleri insanlığın yaydığı karbondioksiti nötralize etme, dengeleme kapasitesinden mahrum, buna yetmiyor. Ne diyorsun Kurnaz burada?
Şimdi iki şey ekleyeyim. Birincisi, hani 1800'lerde bunu yapmak istiyorlardı da bu iş olmadı değil. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rusya nükleer silah yapma kapasitesine sahip olduğu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın bu nükleer silah kapasitesine sahip olduğunu uzaktan ölçebilmesi gerekiyor. Bu da havadaki çeşitli bileşiklerin çok ayrıntısıyla analiz edilmesini gerektiriyordu. Gerek radyoizotopların, gerekse de işte karbondioksit gibi şeylerin. Bu nedenle o alan 1945 ile 1955 arasında çok gelişti. Bu gelişmeden Charles David Keeling faydalanarak bu gözlem evini kurdu. Bu bir.
Peki daha önce ölçemezler miydi kurnaz?
Çok zor.
Daha önce ölçerler de herhalde.
Çok zor. Yani bunu yapmak için gerekli teknikler 1945 sonrası bulundu. Ve hani şimdi belki ölçerler ama saatler sürebiliyor, günler sürebiliyor bu. Dolayısıyla bunlar hani her 6 saatte bir, her 12 saatte bir bu işi yapmak istediklerinde bu teknoloji 1945'ten sonra ortaya çıkan bir teknoloji. İlk ölçtüklerinde de 1.316.000 çıkıyor. Yani bunu şey de yapıyordu, Arrhenius da ölçebiliyordu.
Tabii.
Ama rutin bir ölçüme gidebilmek için gerekli olan sistemler sonrasında olan. Arrhenius ölçtüğünde 280 milyonda. Ve görüyorlar ki 1896 ile 1958 arasında 280'den 316'ya çıkmış. Demek ki doğanın bunu emebilme kapasitesi yeterli değil.
Yeterli değil. Doğadaki karbondioksit çevrimi bu insanlığın yarattığı ek karbondioksit emisyonunu nötralize edemiyor. Yani tam olarak dengeleyemiyor. Öyle diyelim. Şimdi bu kadar önemli ve karbondioksit konsantrasyonu tabii ki iklim bilimcilerin kurnaz gibi modellerinde vazgeçilmez bir veri. Ayrıca aynı yerde ölçülen, aynı hassasiyetle ölçülen, mümkün olduğu kadar, öyle değil mi? Aynı yükseklikte ölçülen bir verinin kıymeti hiç tartışılamaz. Ve bu Mauna Loa'daki observatory nedir? Gözlem evi.
Gözlem evi.
Gözlem evi bizim bildiğimiz NOAA var. NOAA ne oluyor kurnaz?
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Amerika Birleşik Devletleri'nin.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bunun altında yer alan bir yer ama bir de San Diego Üniversitesi'ne galiba bağlı, doğru mu? UCSD.
Evet, yani bu Charles David Keeling oranın hocası ve o kuruyor bu
evet.
Gözlem evini, dolayısıyla oraya bağlı. Yani esas merkezi University of California at San Diego.
Evet.
Scripps Institute diye bir yer orada.
Scripps Institute, dolayısıyla Mauna Loa'da okunanı Scripps Institute aslında duyuruyor. NOAA'da kendi veri ilanlarında buna yer veriyor. Şimdi
evet.
Allah'tan bu böyle. Ben ilk başta Trump'ın NOAA'dan yüzlerce kişiyi kovması ve onun bütçesini ciddi şekilde kırpmasının Mauna Loa'yı da doğrudan etkilediğini okudum bir yerlerde. Çok aceleci davranıp, hatta çok sinirlenip, ya bu karbondioksit verisini 1958'den beri kullanıyorlar, bu karbondioksit verisi kesildi mi tadında bir LinkedIn'e post attım. Bugün kontrol ettik bu programdan önce. Kurnaz, durum nedir?
Valla 6 Mart'ta ölçmüşler, 427.6 diyor. NOAA'nın web sitesinde de var bu değer. Yani o kadar eminim 3-5 gün sonra bu değişir, korkacak bir hal alır. Ama şu an için hala ölçümler devam ediyor.
Belki Trump'ın kesintilerine rağmen bunun önemi çok büyük deyip başka kaynaklardan para aktarıyor da olabilirler. Çünkü ben okuduğumu hatırlıyorum.
Ya muhtemelen, yani University of California San Diego'nun bir laboratuvarı. Dolayısıyla onlar buna para ayırdıkları müddetçe olacak ama
o devam edecek.
Onların da para kaynaklarını kesebilir Trump.
Şimdi Trump galiba bu para kaynaklarını kesmek konusunda çok hızlı. Burada bir kere NOAA'dan yüzlerce kişiyi çıkarmış, işten atmış. Şeyden de takip etmişsinizdir. Bütün devlet çalışanlarına bir mektup gidiyor ve eğer ayrılmak istiyorsanız işte paketiniz budur, çıkabilirsiniz diye. Daha sonra da haftalık olarak bize yaptıklarınızı raporlayacaksınız diye bir şey gidiyor. Raporlamamanız durumunda, mesela bu hafta içinde yaptığınız 5 tane şeyi raporlayın. Raporlamamanız durumunda bunu yapmamanız istifanız sayılacak diye bir yazı gidiyor. Elon Musk'tan gidiyor aslında bu. Ondan sonra çeşitli tabii agency'lerden, mesela FBI'dan, ya geçen hafta mesela CIA'den falan geçen hafta yaptığımızı nasıl raporlayalım tadında şeyler yağmaya başladı. Yani Amerika aslında hallaç pamuğu gibi şu anda atılmakta. Ne diyorsun?
Mutlu muyuz? Abi beni yani, hiç ilgilendirmiyor.
Yani bunların da nasıl seçtiler? Yani bunu biliyorlardı. Adam çünkü bunu söyleye söyleye geldi.
Evet, yapacaklarını söyledi. Hiç yalan dolan yok adamda.
Hiç yalan yok. Ben iklim değişikliğine inanmıyorum dedi. Bu bilim insanları yani nasıl söyleyeyim? Şimdi mesela Çevre Koruma Ajansı var Amerika'da. EPA denen.
Evet.
Okumuşsunuzdur sevgili dinleyicilerimiz. Bunun başına Lee Zeldin diye bir adam getiriyor Trump. Ondan sonra Lee Zeldin diyor ki yani biz artık karbondioksit ve sera gazlarının küresel ısınmayı yarattığı konusundaki uzun süredir oluşmuş olan fikrimizi, duruşumuzu tam olarak tersine çevireceğiz diyor. Bu kadar basit. Adam açıklıyor ve bu Lee Zeldin'in inauguration nedir? Atanma töreni mi?
Evet.
Atanma töreninde Trump... Bu bizlere yani daha çok iklim bilimcilerine kurnaz bunu sana söylüyor. Bu hoax ve scam'dir diyor abi. Nasıl çeviriyorsun bunları? Sen çevir. Hoax.
Becerebilirse aldatmaca ve dolandırıcılıktır.
Evet.
İklim değişikliği diyor.
Evet, iklim değişikliği aldatmaca ve dolandırıcılıktır. Şimdi dolayısıyla bütün iklimciler aldatıcı ve dolandırıcı ve üçkağıtçı oluyor. Bizim bütün bilim dünyası mesela ben de inanıyorum. Ya bu karbondioksiti tutmak lazım, bunun için tutucu geliştireyim, yok bilmem ne yapayım falan. Ben üçkağıtçıyım. Çünkü bunlar için mesela fon sağlıyorsam üç kağıtla sağlıyorum. Kurnaz model yapıyor, modelleri ilan ediyor. Yanlış abi o modeller falan, bunlar da üç kağıt yapıyor diyor falan filan. Şimdi burada da bitmiyor. EPA, NOAA. Bu arada Kurnaz bana hatırlattı. Abi şimdi bu Hurricane Chasers falan onları bir anlatsana. Gülmemek.
Ya şimdi Amerika'nın çok büyük bir belası biliyorsunuz bu kasırgalar ve Amerika kıyısında milyarlarca dolarlık zarara yol açabiliyor. Ve bunlara önceden hazırlık yapma, yani önceden hazırlıktan kastım nereye çarpacaksa millet işte suntalar koyuyor camlarına, şu bu, kendilerini korumak için araçlarını koruyorlar, binalarını koruyorlar. Bunların tamamı da bir önceden bilgilendirme sistemine ihtiyaç duyuyor. Yani bunların Meteoroloji Genel Müdürlüğü karşılığı olan örgüt, bunların uçakları var. Bütün bu fırtınaların içinden uçuyorlar, gözlem yapıyorlar, ne yöne gittiğini, şiddetinin ne olduğunu, bütün bunları belirliyorlar ki insanlar önlem alabilsinler. Oradaki neredeyse herkesi işten atmıştır abi. Yani şimdi sezon başladığında Temmuz başında adamların hiçbir fikri yok ne yapacaklarına dair.
Ya bu gerçek değil mi? Gerçek yani.
Evet evet, bugünkü haberlerde.
Bununla da kalmıyor. Şimdi bu assessment reportlar var. Assessment report değerlendirme raporu. İklimin durumunu değerlendirme raporları. Bunu daha önceki programlarda söz etmiştik. Intergovernmental Panel of Climate Change, yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye çevirebiliriz değil mi Kurnaz?
Evet, aynen.
Şimdi bu kuruluş dünyadan bütün her taraftan bilim insanlarının, iklim bilimcilerinin katkıda bulunduğu ve dünyanın iklim durumu ve bu iklim nereye doğru gider, hangi koşullarda nereye doğru gider, o raporlar çıkaran ama tabii topladığı fiziksel, physical evidence, yani fiziksel veriler,
kanıt,
fiziksel kanıtlar bazında çıkartan bir kuruluş. Ne oldu? Trump şimdi bunlar 2023'te 6. assessment raportu çıkarttılar. Sonra Kurnaz?
Şimdi şöyle, bu IPCC, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin isteğiyle ta 1980'lerin sonunda kurulmuş bir yapı. Ve bu yapı şöyle çalışıyor. Bunun yani kesin sürekli çalışanı kimse çok az. Yani 20-30-50 kişilik falan bir grup. Ama bunlar her ülkeden gelen bilim insanlarının toplanmasıyla olur. Yani Türkiye'den de buna katkıda bulunan bilim insanları var. Amerika'dan çok sayıda var. Avrupa'dan var. Ve her ülke kendi bilim insanlarının seyahat bedellerini, işte orada kalma bedellerini bu toplantılarda ödemek durumunda. Yani Türkiye'den gidenleri işte Çevre Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden gidenler Amerika'nın bütçesinden karşılanıyor. Ve Trump dedi ki bu raporun hazırlık toplantısı var şu anda Çin'de yapılan.
Yedincinin.
Yedinci raporun hazırlık toplantısına Amerikalıları göndermiyorum dedi. Yani ben bunların parasını vermeyeceğim açıkçası. Ha bunu NASA çalışanları için söyledi ama muhtemelen hani geri kalanlar için de geçerli olacağını düşünüyorum bu lafı.
Şimdi burada magazinel bir taraf da var. Bu IPCC'nin yetkililerine soruyorlar. Yani bir laf çıkıyor herhalde. Ya NASA yok burada diye. IPCC'nin yetkilileri açıklamak istemiyorlar. Yani çünkü NASA'nın yokluğu çok önemli bir yokluk. Yani düşünsenize Amerika Birleşik Devletleri'nin NASA nedir? National Aerospace falan. Ondan sonra bu devamlı bütün iklimi, hava olaylarını falan gözlüyor. Ve buradan insanlar katılamıyor bu 7. değerlendirme raporunun. Ya bunu nasıl yapacağız? Nereye doğru gidecek? Hangi yöntemi takip edeceğiz? Çünkü 2029-2030'da çıkar diyorsun değil mi Kurnaz?
Evet, evet yaklaşık.
Ve bu toplantıya gidemiyorlar. Bir de bunun üstüne sanki IPCC'ye Amerika'nın yaptığı desteği de kesiyor.
Evet, Amerika'dan ayrılan bütçeyi kesiyor.
Peki ne olacak Kurnaz?
Şimdi ya şöyle bir şey söylemekte fayda var. Amerikalıların olmaması, Amerikalı bilim insanlarının olmaması iyi bir şey değil. Çünkü burada büyük veri merkezleri var. Biliyorsunuz bu veri merkezlerinin önemli bir kısmı Amerika'da. Ve iklim verisine ulaşmak isteyenler Türkiye'den, Uganda'dan, nereden olursa olsun Amerika'daki bu veri merkezlerinden veriyi çekiyorlar. Trump buralardan desteğini çektiği zaman veri merkezlerinin sayısı düşecek. Ama bu veriler çoklu veriler. Yani hepsi Amerika'da duruyor değil. Avrupa'da da var, Japonya'da da var falan. Ama ulaşımımız zorlaşacak bütün bu verilere. Sonra NASA çok büyük veri topluyor. Bu topladığı veriler tehlikeye girecek. Bir de Amerika'nın bir gerçekten de beyin gücü var. Oradaki bütün akademisyenler, bu konuda çalışanlar onları da bütçesiz bıraktı bu. Yani hem hocalara hem öğrencilere yapılan bütün araştırmalara para nereden sağlanacak? Bunları da kesiyor.
Araştırmaların bütçesini herhalde proje çağrılarını, bu kapsamlı proje çağrılarını herhalde devlet desteğinde olanları kesecek.
Ya şöyle, şimdi bizim alanımız değil ama sağlık alanında bütün projeleri durdurdu.
Ciddi mi?
Bütün projeleri durdurdu.
Çok iyi.
Ben bakacağım dedi bunların hepsine tek tek, ondan sonra konuşacağız.
Ne anlayacak abi herif?
Kimi koyuyorsa başını onun. Ve kan ağlıyorlar bunlar. Ve adam yani çok dalga geçiliyor. Şimdi transgenic mice.
O harika bir şey ya. Onu bir anlatman lazım.
Yani... Şimdi transgenic mice dediğimiz şey bir fare hücrelerine başka organizmaların...
Mesela insanın.
Mesela insan, yani insanda olan bir hastalığın nasıl geliştiğini ya da nasıl durdurulması gerektiğini anlayabilmek için bunu fare hücresine koyuyorlar ve farede nasıl geliştiğine bakıyorlar.
Bunu yaptıkları hayvanlara transgenic mice deniyor.
Transgenic deniyor.
Transgenic fare.
Evet, transgenic fare. Ama şimdi bunu anlamamış Trump. Bunlara transgender, yani cinsiyeti değiştirilmiş fare olarak algılamış bunu. Onun için de o konuya ayrılan bütün funding'i kaldırmış. Bu ne böyle transgender fare mi üreteceğiz biz diye.
Ya şimdi ve bunu bir kongrede, büyük bir toplantıda söylüyor. Transgender fare olarak vurgulayınca bütün herkes de gülüyor. Bunun destekçileri evet. Gülüyorlar, alkışlıyorlar yani. Ya cinsiyeti evet. Değişmiş fareden bunlar da neler yapıyor, paramız boşa mı gidiyor falan diye. Yahu transgender, aynen. Cinsiyet değiştirmiş fare değil, transgenik. Geni başka bir
değiştirilmiş
fragman eklenmiş. Bu olacak iş değil yani, bu kadar cehalet hani eğitimle mümkündür diye derler ya.
Kesinlikle.
Bir de üstüne etiksizliği koyunca işte etik olmayınca böyle oluyor. Neyse o 30,5 dakika olmuş. Kurnazcığım ne diyorsun?
Ya biz konuşacak konu bulur muyuz diyoruz. Gene gecenin sonunda fazlasıyla uzatıyoruz lafı.
Evet, herkese keyifli bir hafta dileyelim. Ne kadar keyifli olabilir onu bilmiyorum. Bizden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Burada tekrardan vurgulayalım. Bu bizim podcast, Artisan Podcast çatısı altında yayınlanıyor. Özge'miz var. Özge diyorum, kimse de tanımayacak. Zehra Peker diye geçiyor. Bizim konuşmalarımızı da aradaki e'lerimizi falan duraklamamızı, işte fon müziğini, başlangıç müziğinde yaşamıyoruz.
yapan bilimli yapıyor. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurnaz'cığım?
Evet, çok teşekkürler. Sonraki sefer tekrar Trump'la ilgili bir konuda görüşmek üzere.
Ya ara veririz herhalde ama bizim ara vermemize imkan tanır mı onu bilmiyorum.
Bakalım bu hafta neler olacak göreceğiz Trump konusunda.
Vallahi öyle. Hadi görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Artisan Podcast.